8. Ayrım.
Kırılan camdan gecenin serinliği yüzüne vururken bu kez kendine doğru uyanmıştı Ali. Çocuk ıslı evinin odasındaki gerçeğine doğru uyanmıştı. Sokak lambalarının aydınlığı odada titreşiyordu. Uğulduyan rüzgar odada titreşiyordu. Yüreği Ali'nin içinde titreşiyordu. Uyanmasıyla birlikte dizlerinin bağı da çözülmüştü. Camının bir parçasını kırdığı pencerenin dibine çökmüştü Ali. Rüzgarın boğuk boğuk ıslık çaldığı bir geceydi. Donmuşçasına şaşkındı Ali. Kanı kurumuş gibiydi. Soluğuyla yüreğini yatıştırmaya çalışıyordu. Üstüne çöken koşmarın etkisinden sıyrılmaya çalışıyordu. Yığılıp kaldığı pencere dibinden yatağını seyretmişti bir süre. Mezarıydı sanki. Diş diş, hala içinde dolanan koşmarının izleriyle ablasını anımsamıştı. Ablasının ayaklarından yatağına bağlandığı geceleri anımsamıştı. Keşo gibi kendisini de tımarhaneye, deliler koğuşuna atacaklarını, zincire vuracaklarını, ipe asacaklarını, kaynar suya sokacaklarını, elektriğe bağlayacaklarını, öldürene dek döveceklerini düşünmüştü. Hintli çocuğu anımsamıştı. Polisin kendisini de götürüp kobraya teslim edeceğini düşünmüştü. Böyle düşündükçe koridordan, dışarıdan ayak sesleri dinlemeye başlamıştı. Pencereyi yumrukladığı eli içten içe sızlıyordu. Sızlayan elini diğer eliyle sıkıyordu. Elindeki yarayı kokluyor, gömleğine basıyor, ısırıyor, kanını dindirmeye çalışıyordu. Sonunda yatağına sokulmuş, bir ucundan yatak örtüsüyle sarmıştı elini. Dolabından tütün paketini alıp bir avuç tütünü top gibi sıkıştırmıştı elinde. Her an birinin gelivereceğini düşünüyor, düşündükçe korkuyordu. Kimse gelmesin istiyordu, kimse gelip görmesin istiyordu kendini. Dünyada sadece kendisi kalsın, kimse olmasın istiyordu. Kimsenin kendini göremeyeceği bir dünyada olmak istiyordu. Koridordan, odadan, sokaktan gelen her sesi ayak sesine benzetiyordu. Rüzgarın sokaklardaki sesi boğulan insan sesini anımsatıyordu. Sanki birileri birbirlerini boğuyordu sokakta. Rüzgar ayak sesleriyle uğulduyordu. Açılıp kapanan kapılar, geçen otolar, tahta gıcırtıları, her şey ayak sesleriyle dolaşıyordu Ali'nin çevresinde. Gelip yakalayacaklarından korkuyordu. Sabah olmasın istiyordu. Sabah olacağından korkuyordu. İçi hem bomboştu hem taşla doluymuşçasına ağırdı. Korkusu içinin boşluğunda uğulduyordu. Sokaklara, rüzgara doğru uğulduyordu. Yaralarına doğru uğulduyordu. Kentin karanlık köşelerine doğru uğulduyordu. Ayın her biçimini gecenin her biçiminden tanıyordu. Rüzgarı bulutlu bulutsuz gecelerdeki ıslığından tanıyordu. Yatağından kalkıp yine pencerenin önüne gelmişti Ali. Gelip sokakları dinlemişti bir süre. Rüzgarı, ay ışığını dinlemişti. Kendine dönmüş, koynunda kartlarını, çakmağını yoklamış, sindiği köşede tüy gibi hafif, tüy gibi sessiz, çocuk ıslı evinden sıyrılıp çıkacağı deliği aramaya başlamıştı. Bir noktadan sonra aydınlıktaki kentlerde de karanlıktaki kentlerin sokaklarındaki gibi aramaya başlamıştım Ali'yi. Aradıkça sabrım gibi gözlerim de tükeniyordu, sözlerim de tükeniyordu, izlerim de tükeniyordu. İntihar kayıtları bir bir tükenmişti. Kimliği, kişiliği, yüzleri belirlenememiş sahipsiz ölüler bir bir tükenmişti. Morglar, polis koridorları, tır şoförlerinin anıları bir bir tükenmişti. Yaşamda aradığım izleri gibi ölümde aradığım izleri de tükenmişti. Sabrımda açıp yine sabrımda solmuş çiçekler gibi tükenmişti. Sanki her ölümde biraz gizlenmişti Ali ve her yaşamda izleri vardı. Ölümlerde yaşamı arıyordu, yaşamda ölümleri. Cisela'daki izleri bir noktasından sonra Ali'den çok Cisela kokuyordu. Cisela, Ali'yi değil de içinde var ettiği Ali'yi arıyordu. Daha doğrusu kendini arıyordu Cisela. Kendini aranışlarda tükeniyordu. Ali ise yokluğun, yoksulluğun, kimsesizliğin yazgısında tükeniyordu. Çoğalabileceği dallardan yolunan çiçekler gibi tükenmişti Ali. Yaşam da tükeniyordu Ali ile birlikte. Almanya'dan ayrılacağım gün gazetelerdeki bir haber, Cisela'yı bir kez daha arama isteği doğurmuştu içimde. İkinci kartımı da o gün postalamıştım. Doğum Kilisesi'nin çevresinde ve kilise alanına açılan kent merkezinde bir süre dolaştıktan sonra, kiliseye bakan kapısından istasyona girmiştim. İstasyonun Dom Kilisesi'yle bakışan asma kat lokantasında trenimin saatini beklerken okuduğum gazetelerde ilişmişti gözüme haber. Haber bana Cisela'yı papazla birlikte anımsatmıştı. Brüksel kaynaklı bir haberdi. Eğitmeni olduğu okulda küçük yaştaki çocuklara tecavüz eden papazın 3 yıla mahkum edildiği yazılıydı haberde. Sıradan, küçücük bir haberdi. Haberin olduğu gazete parçasını daha önce Cisela için aldığım leylaklı kartlardan birine iliştirip, ''Ya siz muhterem peder, dualarınızla günahlarınızı yarıştırdığınızda hangisi kazanıyor? Günahlarınız bile olsa içinizi rahat tutun. Çünkü Tanrı bağışlayıcıdır. Yazık ki lanetin sağanağı savaş bombaları gibi herkesin de sadece insanlığın üstüne yağıyor.'' diye bir not yazmıştım. Cisela'dan kalan adıyla Hasan diye imzalamıştım kartı. Papaza iletmesi dileğiyle bu kartı da Cisela'ya postalamıştım. Verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Kendisinin de her gün aldığı aynı gazetedeki haberi görmüş müydü, görmemiş miydi bilmiyorum. Onu bir kez daha aramış olmamı nasıl bir psikolojik yorumla derinleştirmişti onu da bilmiyorum. 10. Köpüğünü külden seçmiş, uğul uğul akan ırmaklardı yangın, dalga dalga göğü yırtan, alevlenmiş tırnaklardı yangın, tomur tomur kanda açmış, göz göz bakan leylaklardı yangın, çıtır çıtır ürkütülmüş sevinçlerdi, kıyım kıyım örselenmiş sevişlerdi, tane tane ağlanmış filizlerdi, sırım sırım çıralanmış umutlar, yare yare pençelenmiş sinişlerdi yangın. Düşlerinin günahkar kırlangıcı tül tül olmuş göç yolunda uçuyordu. Gözlerinde köz, kanatlarında kül. Ali çocuk ıslığı evinin bahçesinde bir köşeye sinip bir süre beklemişti. Rüzgarın uğultusuna kulak verip kentin sokaklarını rüzgardan koklamış yönünü aramıştı. Sonra yaprakların hışırtısına karışıp dalından düşmüş yaprak hafifliğinde kuş kanadıyla tüy gibi rüzgarın koynuna eklenmişti. Bahçesinden çıktıktan sonra bir süre daha ıslığı evinin çevresinde dolaşmıştı. Sokak sokak büyük dalgalara karışıp rüzgarın yönünde kente doğru açılmıştı. Rüzgar anaforunda uçuşan yapraklardan biriydi Ali. O sokakta, bu sokakta, duvar diplerinde döne döne yürüyordu. İçgüdüleriyle yürüyordu. Kendine doğru yürüyordu. Doğuma sancılanmış kısrak gibi inliyordu rüzgar. Dalgaya sancılanmış deniz gibi uğulduyordu gece. Ali daha da görünmez oluyordu böylesi havalarda. Aydınlık korkusu olmuştu. Sürekli karanlığa doğru yürüyordu. Sokak lambalarının titreyen aydınlığına bile ilişmiyordu yürürken. Kentin karanlık varoşlarına, çöplüklerine, lağımlarına, yıkık evlerine bir varabilse, artık kendisini kimsenin göremeyeceği, kimsenin bulamayacağı şekilde yitirivereceği oluşunun duygusuyla yürüyordu. Fakat aydınlığın bittiği noktayı bulamıyordu bir türlü. Karanlığına doğru yürüdüğü her sokağa bir başka sokağın aydınlığı vuruyordu. Işık dalgaları birbiri içine sinip titriyordu. Çöp kokusunu ya hiç almıyordu Ali ya da aldığı kokular Ali'yi hep aydınlığa çekiyordu. Kentin sokaklarında içinde yitebileceği bir çukur arıyordu. Döl kokusunu ya hiç almıyordu ya da döl kokusu aydınlığa çekiyordu Ali'yi. Köpekleri, fareleri, kedileri, kargaları görebilse, seslerini duyabilse yitebileceği yönü de kolayca bulabilecekti. Ya hiç görüp duymuyor ya da görüp duyduğu köpekler, kediler Ali'yi ardı aydınlık olan kapılara doğru çekiyordu. Her sokağa bir başka sokağın uğultusu vuruyordu. Sokaklar değişik tonlarda oyulmuştu kentin uğultusunda. Uğultu birbiri içinde titriyordu. Kent rüzgarın, rüzgar kentin içinde uğulduyordu. Karanlık köşelerini yokluya yokluya dolaştığı sokaklarda insan ya da araç gördüğü an siniyor, uzaklaşana dek kımıldamaksızın bekliyordu. İçgüdülerinin kendini çektiği bir noktada durmuştu Ali. Durmuş ve çevresini dinlemeye başlamıştı. Önünde durduğu bina metruk bir binaydı. Cansız, boş, ışıksızdı. Rüzgar boğuk boğuk uğulduyordu içinde. O yanından bu yanından duvarları dibine sinip binanın içini dinlemişti. Uğultusunu, rüzgarını, boşluğunu dinleyip sokulmuştu binaya. Ali metruk binanın sokağa bakan ön yüzündeki üç basamaklı taş merdivenli giriş kapısı arasındaki boşluğa sinmişti. Hem rüzgardan sıyrılmıştı hem ışıktan. Sindiği köşeden sokağı gözlemişti bir süre. İçine girmeye çalışacağı çukura alıştırıyordu kendini. Çevresine bakınırken sokağın karşı yakasındaki ışıklı pencereyi görmüştü. Binanın bir penceresi dışındaki tüm yüzü karanlıktı. Pencereler ya panjurlarla ya kalın perdelerle örtülüydü. Işıklı pencere giriş katının üç penceresinden ortada olanıydı. Pencereye bakmaya başladığı an penceredeki kıpırdanmayı da görmüştü Ali. Ve kapı eşiğindeki boşluğa biraz daha sinmişti. Biraz daha büzülmüştü. Gözünü ayırmaksızın pencereye bakmaya başlamıştı. İçgüdüleri kaçma duygusundan çok kalma duygusunu besliyordu içinde. Pencerede yaşlı bir kadın vardı. O da Ali'nin sindiği köşeye bakıyordu. Yüzünü penceresine dayamış, Ali'yi görmeye çalışıyordu. Kadının penceresi binanın tek aydınlık noktasıydı. Binanın tek canlı noktasıysa penceresinden bakan yaşlı kadındı. Ali'nin sindiği köşeye bakıyordu. Ali'nin gözleri pencere aydınlığındaki kadına, kadının gözleri ise kapı girişinin karanlığındaki Ali'ye kilitlenmişti. Bakışlarıyla birbirlerini arıyorlardı. Kadının yüzü kupkuruydu, iskeleti andırıyordu. Yüzünü camına dayamış bir şeyler söylüyordu sanki Ali'ye. Ali kımıldamaksızın kadına bakıyordu. İskeleti andırıyordu. Yüzünü camına dayamış bir şeyler söylüyordu sanki Ali'ye. Ali kımıldamaksızın kadına bakıyordu. Kadın penceresini açıp Ali'ye doğru kollarıyla işaretler yapıp kapatmıştı. Kollarını sallarken çığlık benzeri sesler çıkmıştı gırtlağından. Ali sindiği kapı eşiğine iyice yapışmıştı. Yaşlı kadın penceresini kapatıp gittikten bir süre sonra sokağa çıkmıştı. İki büklümdü. Yavaş yavaş yürüyordu. Sokağa karşıdan karşıya geçip metruk binaya doğru yürümüştü. Bir kolunun altında dürülmüş eski bir battaniye vardı. Diğer elinde bir naylon torba tutuyordu. Ali'nin içinde içgüdüsel olarak korkudan çok kadına sokulma duygusu canlanmıştı. Kadın kendine ulaşmadan o kadına gidecekmiş gibi hareketlenmiş fakat durduğu yerde kımıldanarak kadının yaklaşmasını beklemişti. Kadın çığlık benzeri seslerle yaklaşmıştı Ali'ye. Kuş çığlıklarını anımsatıyordu kadının sesi. Çıktığı yerde derinleşip yine kendine doğru itiyordu. Sanki kendi çocukluğuyla konuşuyordu kadın. Kendi çocukluğuymuş gibi sokulmuştu Ali'ye. Yaklaşan bir tehlikeden alelice kaçırmak istediği kendi çocukluğuydu. Kaçırıp korumak, barındırmak, doyurmak istiyordu. Çığlık benzeri seslerinde düdükler, silahlar, motorlar, kırbaçlar, insan fırınları yankılanıyordu. Rüzgar, yıllar öncesinin uğultusuyla esiyordu kadının sesinde. Kadının yüreği yıllar öncesinde uğulduyordu. Çocukluğunda uğulduyordu kadın. İki büklüm sokulmuştu Ali'nin sindiği karanlık merdiven boşluğuna. Gözleri göz çukurlarında iki ateş gibi yanıyordu. Gövdesinin, yüzünün tek canlı noktası gözleriydi. Aydınlığın da, karanlığın da alışkınıydı. Ali'yi aramadan sindiği karanlık boşlukta görmüş, uzanıp koluna dokunmuştu. Gel der gibi işaret etmişti. Sesi çığlıktan çok hıçkırığı anımsatıyordu. Kolu altında tuttuğu battaniyeyi Ali'nin yanına bırakmış, almasını işaret etmişti. Sanki elindeki naylon torbayı göstermişti. Kendinden korkmasın istiyordu. Kendisine güvensin istiyordu. Yarım ekmek, bir şişe su, iki elma, naylona sarılı bir parça peynir, birkaç patates ve iki mum vardı torbada. Torbayı Ali'ye gösterdikten sonra kendisini izlemesini işaret ederek kapı önünden kaldırıma dönmüştü. Sesi çığlıktan çok yuvadaki kuş yavrularının seslerini anımsatıyordu. Sonra boğuk bir ağlama sesine dönmüştü birden. Bağrında hırıldıyordu. Ali torbayı ve battaniyeyi alıp doğrulmuştu. Sağır dilsiz yaşlı kadın metruk binanın dört yola bakan diğer binayla arasındaki sahanlıktan geçip arka yüzüne dolanmıştı. Arka yüzü daha da harabelikti. Yaşlı kadın ayaklarını hışır hışır sürüyerek yürüyordu. Ali kadını karanlıktaki seslerinden hışırtıları, hırıltıları, çığlıkları, cıvıltılarından izliyordu. Metruk binanın arka yüzündeki sahanlığa girmişti kadın. İkisi birbirine bitişik, üç bina daha aynı sahanlığa bakıyordu. Metruk bina ile aralarında yer yer yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar vardı. Sahanlığın metruk binaya yakın bölümünde sandıklar, çöp bidonları, kırık bisiklet parçaları, eski ev eşyaları, kırık masa ve sandalye parçaları yığılıydı. Gelişigüzel yığılmıştı eşyalar. Kadın aralarından geçip metruk binanın arka yüzündeki giriş kapısına gelmişti. Kapı binanın kilerini açılıyordu. Yaşlı kadın bir iki itelemiş, açmıştı kapıyı. Kapı açıldığında boynunu koklar gibi uzatıp içeriği dinlemişti bir süre. Sesi çığlıktan çok güvercin gurultusunu anımsatıyordu. Dönüp Ali'nin sırtını sıvazlamış, içeri girmesini işaret etmişti. Elleri kupkuruydu. Ali, kadının yanında durmuş mahzenin karanlığını dinliyordu. Sağır dilsiz yaşlı kadın bu kez Ali'nin torbasındaki mumlardan birini alıp yakmış, kilere girmişti. Ali'yi de çağırmıştı ardından. Sesi çığlıktan çok şarkı mırıldanır gibiydi. Kilerin karanlığına alışkın bir duyguydu. Yürümüştü içeri. Ali de girmişti ardından. Kadın, elindeki mumu koyacak yer aranarak kilerden binanın giriş katına çıkan merdivene doğru yürümüştü. Merdiven dibinde kırık bir lavabo vardı. Elindeki mumu bir iki damlatarak lavabonun içine tutturmuştu. Sesi çığlıktan çok gülümsemeyi anımsatıyordu. Kırık kırık hırıldıyordu gırtlağında. Ali sürekli yanında yürüyordu kadının. Kilerden giriş katına çıkılan merdiven başına, giriş katının sokağa bakan pencerelerinden loş bir ışık vuruyordu. Ali'ye merdiven başını işaret etmiş, yine sırtını sıvazlamıştı kadın. Sesi çığlıktan çok yavrusuyla oynayan kedinin hırıltılarını anımsatıyordu. Aynı hırıltılarla merdiven dibine geçip iki parmağıyla alevini tutup mumu söndürmüştü. Sesinde çığlıktan çok çığlıklarını yutkunuyor olmanın tonu vardı. Ali'ye hoşça kal anlamında işaretler yapıp metruk binaya girdikleri sahanlık kapısına dönmüştü. Sesi çığlıktan çok mısır tarlasını anımsatıyordu. Gırtlağında usul usul hışırdıyordu. Kapıdan çıktıktan sonra iteleyip kapatmıştı kapıyı. Kadının kapı önünden uzaklaşmasını seslerinden dinlemişti Ali. Bir süre kapıya, bir süre de merdiven başına ve giriş katına kulak kesilmişti. Sonra giriş katına çıkmıştı. Merdiven başı iki yanında iki odaya açılıyordu. Her odanın ikişer penceresi vardı. Odalardan birisi arka sahanlığa, birisi sokağa bakıyordu. Ali sokağa bakan odaya geçip pencereye yaklaşmıştı. Sağır dilsiz yaşlı kadın tıpkı geldiği gibi iki büklüm yavaş yavaş sokağın karşı yakasına geçmiş, evinin kapısına doğru yürümüştü. İçeri girmeden dönüp metruk binaya bakmıştı. Ali pencerenin biraz uzağında durarak evine girişine dek kadını izlemişti. Sonra pencereye biraz daha sokulup iki yönünden sokağa seyretmişti. Bir ucundan dört yola açılıyordu sokak. Dört yolda kesişen sokakların aydınlığı birbiri içinde titreşiyordu. Sokağın diğer ucu uzadıkça karanlık içinde görünmez oluyordu. Dört yolun dört yanından anaforlanan rüzgar, uluma sesini andıran uğultusunu yine dört yanından sokaklara vuruyordu. Metruk evin pencere camları yer yer kırıktı. Kırık olmayanlar da isli, tozlu, çatlaktı. Rüzgarın uğultusu kırık camlarda kimi kez ağlaşan, kimi kez fısıldaşan, kimi kez kahkahalaşan insan seslerine dönüşerek eve doluyordu. Evin karanlığı zaman zaman ıslık çalıyordu. Evin değişik köşelerinde değişik tonlarda ıslık çalıyordu rüzgar. Ali'nin geceden, karanlıktan, rüzgardan, ıssızlıktan, gecenin karanlığın, rüzgarın, ıssızlığın seslerinden korkmak gibi bir duygusu yoktu. Tehlikeyi içgüdüleriyle, insan sesleri ya da insan hareketlerinden yansıyan seslerden dinliyordu. Korku duygusunun mimarı insanlardı. Doğanın ve insansız eşyanın seslerini, İnsanlı eşyanın seslerinden içgüdüleriyle kolayca ayırt edebiliyordu. Tehlike gözlerinden kulaklarından önce duygularına yansıyordu. Ali sokağa seyrettiği pencerenin dibinde böcekleriyle, örümcekleriyle, kurtları, kuşları, fareleriyle, tahta gıcırtılarıyla, rüzgar uğultusuyla içine sığındığı evin karanlığını dinlemişti bir süre. Seslerini dinledikçe her birini ayrı ayrı gözlerinin önünden geçirebiliyordu. Evin karanlığını seslerinden dinlemiş, bir ucundan bir ucuna evi gözlerinin önünden geçirmişti. Evde tek canlı kendisi olmasa da tek insanın kendisi olduğunu anlayıp rahatlamıştı. Sonra yine sokağa dönmüş, sokağın karanlığını dinlemişti. Sağır dilsiz yaşlı kadının dışında kendisini gören hiçbir insan yoktu. Kadın penceresindeydi. Metruk binaya bakıyordu. Penceresine dayadığı yüzünde sokağın loş ışığıyla odasının aydınlığı kesişip koyulaşıyordu. Ali, gözlerini karanlığa iyice alıştırdıktan sonra giriş katının arka odasına geçmişti. Odanın bir köşesinde kırık dökük eski eşyalar yığılıydı. Eşyalarla duvar arasındaki boşluğu girip sığabileceği kadar genişletip açtığı oya battaniyesini sermişti. Büzülüp girmişti sonra. Kollarını karnına dek çektiği bacakları arasına sıkıştırmış, boynunu omuzları arasına çekip başını bağrına gömmüş, nokta kadar küçülmüş, soluğunu kendi canına çevirip uyumuştu. Uykusunun ilk dakikalarında güvercinlerin zaman zaman yükselen gurultuları ve kanat çırpınışları nedeniyle açılıp kapanan gözleri, evin tüm seslerine alıştıkça açılmaz olmuş, uykusunun deliksiz kuyusuna inmişti. Uzay gemisiyle dünyadan uçarak uzaklaşırcasına uyumuştu. Kendi sürdüğü tırında sonsuz bir yolculuğa çıkarcasına uykusuna sarılmıştı. Kendi filminin kimseden korkmayan kahramanı olmuşçasına uykusunu kuşanmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyanmıştı Ali. İçinde büzüldüğü boşlukta kımıldamaksızın evi, sokağı, evden sokaktan gelen sesleri dinlemeye başlamıştı. Metruk binanın üst katlarında güvercinler yuvalanmıştı. Camları kırık pencerelerden girip çıkıyorlardı binaya. Sabahın ışığıyla birlikte gurultuları, kanat şakırtıları, dövüşleri çoğalmıştı. Ali, oyundan çıkıp ön odaya geçmiş, sokağa bakan pencerenin dibine sinmiş, sokağın gün ışığındaki seyrine dalmıştı. Bisikletli insanlar vardı sokakta. Bisikletlerini insanlardan daha çok dalmıştı Ali. Okula giden çocukların çantalarına çocuklardan daha çok dalmıştı. Otomobillere binip inen insanlara bakmıştı. Renk renk otomobillere insanlardan daha çok dalmıştı, camın kırığından dinleyerek, soluyarak bakmıştı sokağa. Koşar adım çöp torbalarını toplayanları, evlerinden koşar adım çıkıp koşar adım uzaklaşan yaşlı genç insanları seyretmişti. Pencereleri panjurlu, kat kat perdeli evleri seyretmişti. Bulutlu bir gündü. Göğü küskün bir gündü. Rüzgar geceye oranla yatışmıştı. Kent uyanmış, rüzgarın uğultusunu öğütüp yutmuştu. Rüzgar uğultusunun yerini kentin böğürtüsü almıştı. Sağır dilsiz yaşlı kadın yine penceresindeydi. Yüzünü camına dayamış sokağa seyrediyordu. Derin çukurlarına çekilmiş göz bebekleri iki ateş parçası gibi bu kez gün içinde yanıyordu. Ali bir süre sokağı seyrettikten sonra pencerenin dibinden ayrılıp eve karışmıştı. Giriş katının odalarını, kilere inen merdiven sahanlığını, koridoru, gördüğü her şeye bir bir dokunarak dolaşmıştı. Merdiven başında durup bir süre uzun uzun kileri dinlemişti. Duvarlara, kapı girişlerine, kırık pencere pervazlarına, kırık abajürlere, tahta parçalarına, paçavralara, şişelere usul usul dokunmuş, her birini kendince dinlemişti. Dokunduğu her şeye kendince bir değer biçiyordu. Önemi, önemsizliği, tehlikesi, tehlikesizliğiyle her birini tartıyordu. Bir süre giriş katının eşyaları arasında dolaştıktan sonra gece uyuduğu oyuğuna dönmüş, kadının verdiği naylon torbayı almıştı. Torbadakileri bir bir yoklamış, bir iki dişleyip yine torbaya koymuş, torbayı katlayıp oyuğuna yerleştirmiş, kendisi de girip battaniyesine sarılmıştı. Zaman zaman gözlerini açıp sokağı ve evi dinleyerek kesintili bir uykuyla akşamüstüne dek oyuğunda yatmıştı. Akşamüstü oyuğundan çıkıp kilere inmiş, merdiven dibinin duvara bitişik köşesine işemişti. Gece kadının kırık lavabo içine koyduğu mumu aranıp bulmuş, çakmağıyla yakacak olup vazgeçmiş, mumu da çakmağıyla birlikte cebine koyup kilerdeki kırık dökük eşyalar arasında böcek gibi dolaşmaya başlamıştı. Zaman zaman yaktığı çakmağıyla kontrol ederek kısa bir süre içinde elleriyle tüm eşyaları gezinmişti karanlıkta. Sonra giriş katına çıkmış, naylon torbasını alıp sokağa bakan pencerenin önündeki yerine sinmişti. Torbadaki peynir dışında her şeyi bir çırpıda yiyip bitirmişti. Peyniri birkaç kez ürkek ürkek ısınır gibi olup Dişleriyle, burnuyla yoklamış, sonra o ucundan bu ucundan onu da yiyip bitirmişti. Mumları almış, torbayı katlayıp oyuğuna koymuştu. Cebindeki mumu, çakmağını, kartlarını çaktırıp yere dizmiş, kartlarının üçünü de bir bir alıp uzun uzun bir kartlara bir sokağa bakarak görüntüler arasında benzerlikler aramıştı. Sonra mumlarından biriyle çakmağını alarak kilere inmişti. Mumu yakıp en dip köşelerine dek kileri, kilerdeki eşyaları tümüyle gözden geçirmişti. Sonra mumu yine kırık lavaboya tutturup eşyaların arasına dalmıştı. Bira kasalarını, kırık mutfak ve banyo eşyalarını, küvet ve tuvalet taşlarını, eski ev eşyalarını, kutuları, küflü örtüleri elleriyle tek tek yoklamış, kontrol etmişti. Kilerini her yanına örümcek ağ sarmıştı. Rutubet kurtları yuvalanmıştı. Kaldırdığı tahtaların taşların altından üreyip çoğalmış kurtlar kaçıyordu. Ali kurtlardan, böceklerden, örümcek ağlarından sıyırıp eşyaları bir bir gözden geçiriyordu. Kolunu en dip oyuklara dek sokuyordu. Dünyanın en zengin çöplüğünü bulmuştu sanki. Bıraksalar bu çöplük içinde şatolar kurabilir, ömrünün sonuna dek kendi şatosunun kralı olarak yaşayabilirdi. Belki de yaşlı kadın al senin olsun diye her şeyi Ali'ye vermişti. Ali, kendini hem sevince hem kaygıya sürükleyen duygularla kilerin eşyaları arasında dolaşıyordu. Mumuyla örümcek ağlarını temizliyor, kurtları, böcekleri ürkütüyor, kilerin uzun süredir insan girmemiş köşelerine sokuluyordu. İçi, dünyanın en zengin çöplüğünü bulmanın sevinciyle doluydu. Bulduğu, dokunduğu her şeyde bir süre oyalanıyordu. Orada, o eşyaların arasında, o kilerde doğmuş, orada büyümüşçesine unutmuştu her şeyi. Yaşadığı anın denizinde yüzüyordu. Yarım mum boyu süresince kilerde dolaştıktan sonra giriş katına çıkmıştı. Ali giriş katına çıktığında gecenin karanlığı da kente inmişti. Sokağın bir ucu karanlıkta yitmişti yine. Pencereye sokulup sağır dilsiz yaşlı kadını aranmıştı ilkin. Kadın penceresinde yoktu. Kadını göremeyince içi boşalmışçasına telaşlanmıştı. En küçük güvercin gurultusuna dek eve, en küçük kıpırtısına dek sokağa göz kulak kesilmişti. Bir süre öylece duvar dibinde oturmuş, oturduğu yerin az berisine işeyip oyuğuna dönmüştü. Battaniyesine sarınıp uyumuştu. Uyandığı ilk anda kapı gıcırtısının düşünden mi, evden mi geldiğini anlayamamıştı. Oyuğuna daha da sinip sese kulak vermiş, kilerde yakalamıştı sesi. Yakaladığı an sokağın ve evin seslerinden ayırıp kileri dinlemeye başlamıştı. Eşya sesleri arasında insan hışırtısını duymuş, anında hışırtısının kadından geldiğini anlamıştı. Oyuğundan çıkıp merdiven başına geldiğinde görmüştü kadını. Sağanlık kapısı önünde Ali'yi bekliyordu. Sesi çığlıktan çok yavrusu yuvadan düşmüş güvercin gurultusunu anımsatıyordu. Ali'yi çağırırken ellerini de çırpıyordu kadın. Ali'yi görünce merdiven dibine doğru yürümüştü. Ali de aşağı inmişti. Ali inerken bu kez küçük kuş çığlıkları gibi çınlamıştı kadının sesi. Uykusundan yeni uyanmış bebek mırıltısını andırır olmuştu. Sonra elindeki torbayı merdiven dibine bırakıp sağlık kapısına dönmüş, kapıdan çıkıp iteleyip örtmüştü. Ali, kadının bıraktığı torbayı alır almaz bir solukta yukarı dönmüş, sokağa bakan pencere dibine sinmişti. Kadın iki büklüm yavaş yavaş sokağa geçmiş, kapısına varınca dönüp metruk binaya bakıp evine girmişti. Penceresine gelene dek Ali onu beklemişti. Sağır dilsiz yaşlı kadın penceresine gelip yüzünü cama dayadığında, Ali de pencere önünden odanın karanlığına doğru geri çekilmiş, uyuduğu oyuğun ağzına dönmüştü. Kadının getirdiği torbadaki yiyecekleri yere serdiği diğer torbanın üstüne dizmişti. Birkaç dilim ekmek, birkaç patates, yarısına dek dolu küçük bir reçel kavanozu, birisi yarısına dek yanmış iki mum ve bir şişe su vardı torbada. Ali, patateslerle ekmeğin iki dilimini yiyip gerisini yine torbaya koymuş, uyuduğu oyuğun en dibine sokmuştu. Battaniyesinin bir ucuyla torbayı örtmüş, kendisi de oyuğa girip büzülmüş, küçülmüş, uyumuştu. Ertesi sabahın ışıkları kente düşerken Ali de metruk evin üst katlarında dolaşıyordu. Tek tek odaları, eşyaları yoklayarak çatıya dek çıkmıştı. Ev 3 kattı. Üçüncü kat çatı arasıydı. Katlar birbirine sağanlık merdivenleriyle bağlıydı. Tahta eski merdivenler yer yer çürümüş, kırılmıştı. Merdiven korkuluklarını tavana dek örümcek ağları sarmıştı. Ali, evin her köşesiyle tanışmış, her köşesinin alışkını olmuştu. Evin güvercinleri de alışmıştı Ali'ye. İlk girdiğinde çırpınıp ürken kaçan güvercinler, Ali'ye kendilerinden biri gibi davranmaya başlamışlardı. Ali aralarında dolaşırken sadece kendi köşelerini korumanın konumunu almakla yetiniyorlardı. Yumurta üstünde olanlar ürkmüyordu bile. Uykulu bakışlarını dağıtmadan boyunlarını uzatıp Ali'yi seyrediyorlardı. Kırık dolaplarda, çatı kalaslarının aralarında, duvar diplerinde, boklarından ve çerçöpten yuvalar yapmıştı güvercinler. Ali bir sürede çatı arasında yeni kanatlanmış güvercin yavrularıyla oyalanmıştı. Bir ikisini tutup odanın boşluğunda havalandırmış, avcundan yukarı aşağı sallayıp kanat çırptırmış, boşluğa bırakıp ilk uçuşlarını seyretmiş, uçamayanlarını yine alıp yuvalarına koymuştu. Sonra yine kilere inmişti. Mumunu yakıp her birini elden geçirip tanıdığı eşyalarla uğraşmaya başlamıştı. Eski bisiklet parçaları, vazo, kordon, şişe, koltuk kolu, vidalar gibi ilgisini çeken eşyaları bir bir ayırıp temizleyip o köşeye yığmıştı. Bir ara binanın arka avlusuna açılan kapıdan dışarı çıkmak istemiş, kapıdan dışarıyı dinleyip vazgeçmişti. Yorgun düşene dek kilerde çalışıp giriş katına çıkmış, sağır dilsiz yaşlı kadının evine bakan pencerenin dibine sinmişti. Sağır dilsiz yaşlı kadın da penceresindeydi. Yorgunluğuna uykusunu çağırmış, yarı uyur bir durumda sürünerek oyuğuna çekilmiş, yorgunluğunu mutluluk gibi sarınıp sızmıştı. Kırbaçlanıyormuş gibi uyanmıştı Ali. Uyanmasıyla oyuğunda debelenmesi, debelenmesiyle oyuğunu çattığı eşyaların yıkılması bir olmuştu. Neye uğradığını şaşırmış, fırlayıp çıkmıştı eşyaların altından. Sokakta siren sesleri çınlıyordu. Evdeki güvercinler odalarda bir o duvara bir bu duvara çarpa çarpa uçuşuyordu. Fakat hiçbirini duymuyordu Ali. Tek duyduğu siren sesleriydi. Güvercinler hem birbirlerini hem Ali'ye tokat gibi çarpıyordu. Ali de kuşların arasında onlar gibi çırpınan bir canlıydı. Kent, siren seslerini sivri dişler, keskin bıçaklar, korlaşmış iğneler gibi kuşanmıştı. İnsan boğan sarmaşıklar olmuş, evi sarmıştı siren sesleri, tüm dünya sadece siren sesleri ve güvercin çırpınışlarıydı. Kement olmuş, kelepçe olmuş yaklaşıyordu siren sesleri. Ali, odanın boşluğunda çırpınarak uçuşan güvercinlerin arasında bir o yana bir bu yana savruluyordu kendini. Sokakta siren sesleri ve insan bağırışmaları birbirine bulanmıştı. Ali, düşe kalka üst kata, oradan çatı arasına çıkmıştı. Uykusundan kırbaçlayarak çekip alan siren sesleri Ali'yi kırbaçlamayı sürdürüyordu. Ali, kapana kısılmış ceylan gibi kendini parçalarcasına kurtulacak bir köşe arıyordu. Çatının köşelerine, kalaslarına vuruyordu kendini. Güvercinler üstünde, güvercinler altında, güvercinler içinde çırpınıyordu. Sanki tüm kent, tüm dünya üstüne geliyordu. Sirenleriyle geliyordu. Cipleriyle, cemseleriyle, polisleriyle, aygır depolarıyla, hücreleriyle, kızgın şişleriyle, kahkahalarıyla, meraklarıyla, tırnaklarıyla geliyordu. Yakalanacağı, hücrelere götürüleceği korkusu ateş olup sarmıştı içini. Yanan çöplüğün, çalınan eşyaların, yıkılan duvarların, öldürülen adamların, kırılan camların hesabını kendinden soracakları korkusu alev alev sarmıştı içini, titriyordu. Çırpınıyor, içinde bulunmaz olacağı bir uyuk arıyordu. Kırık dolaplara, kalas aralarına girip çıkıyordu. Çatı kalaslarının en dibine sinmiş, büzülmüş, kıvrılıp küçülmüştü. Korktuğu gecelerde yıkık kerpiç evdeki sandığa, çöplüğün çukurlarına, garajın morozları arasına büzülüp girdiği gibi çatı kalaslarının en dibine büzülüp girmişti. Küçülebileceği kadar küçülmüş, büzülebileceği kadar büzülmüştü. Sanki yok olmuştu. Kanatları yeni telleklemiş kuş yavrularının yumurtaların arasında yok olmuştu. Arasalar da bulamayacakları biçimde sinmişti. Siren sesleri kısa bir süre içinde dört yanından sarmıştı metruk evi. Sanki Ali'yi yakalamak için tüm kent eve girmeye çalışıyordu. Kapağındaki kırlangıç gibi çırpınıyordu Ali'nin yüreği. Tek çırpınan noktası yüreğiydi. Gövdesini küçülebileceği en uç noktada kımıltısız kilitlemişti. Tüm dünya ateş olmuş, duman olmuş, onu arıyordu. Sağır dilsiz yaşlı kadın kapısı önünde çırpınıyordu. Sesi çığlıktan daha çok çığlıktı. Derin çukurlarında yanan göz bebekleri bu kez dışarı yüzüne fırlamıştı. Yüzünde yanıyordu. Alevden gözyaşlarıyla yanıyordu. İki büklüm çırpınıyordu. İki kişi tutuyordu kollarından. Kendini tutanların ellerinden kurtulmak, metruk binaya doğru koşmak istiyordu. Bir şeyler anlatmak isteğiyle çırpınıyordu. Sesi çığlıktan çok yalvarma ıslıklarını anımsatıyordu. Kapısı önünde tutmuşlardı kadını. Geri çekmeye, evine sokmaya, uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Kendini tutanların ellerinde tüy gibi kalmıştı. Siren sesleriyle yarışırcasına bağırıyordu. Çığlığında yüreği çınlıyordu. Metruk bina cayır cayır yanıyordu. Altından tutuşmuş, üst katlara doğru yanıyordu. İlk iki katının pencerelerinden duman ve alev kusuyordu dışarı. İtfaiyeciler ve polis sokağı iki ucundan kesmişti. Sirenler sokağın tüm seslerini boğmuştu. Sokak yangın araçlarıyla dolmuştu. Metruk evin çevresinde koşuşan itfaiyeciler merdiven açıyor, su sıkıyorlardı. Çevre evlerin sakinleri pencerelerinden yangını izliyordu. Kalın perdeler, panjurlar açılmış, pencereleri insan yüzleri doldurmuştu. Film izler gibi izliyorlardı yangını. Merak ve güvenle izliyorlardı. Durmaksızın havlayan köpekleriyle birlikte izliyorlardı. Sokaktan güvercin ölüleriyle akıyordu su. Kentin usul usul kararmaya başlayan göğüne yangının kızıllığı vuruyordu. Sağır dilsiz yaşlı kadın çırpınmaktan güçsüz düşmüş, kanatları kırılmış kuşa dönmüştü. Sesi çıkmaz olmuş, kısılmış, boğulmuştu. Çığlık benzeri sesi gözyaşına bırakmıştı yerini. Ağlayışını ilk kez bulmuşçasına ağlıyordu. Kollarından kaldırıp sokak boyunca yangından uzaklaştırmışlar, torba gibi taşıyıp götürmüşlerdi. Metruk evin çatısına dek yükselen alevler göğü uzun uzun yalamıştı. Ev kül olmuş, göğe yükselmişti. Göğü yalayan alevlerin aydınlığında kırlangıçlar gibi uçuşuyordu kül. Yangın alevlerden diliyle uzanıp uzanıp yalamıştı göğü. Ateşin aydınlığıyla yalamış, külden kırlangıçlarını salmıştı kente. Rüzgar göğün daha derinlerine çekmişti alevleri. Yükselen alevler soluklanmak için geri çekilirken göğün derinlerine külden kırlangıç sürülerini bırakıyordu. Külden kırlangıçlar yağıyordu aydınlıktaki kente. Sanki göç mevsimiydi kırlangıçların. Rüzgarla sancılanan gök sabaha karşı yavrusunu doğurmuştu. Yağmur başlamıştı. Gökyüzünü külünden, dumanından, isinden temizlemişti yağmur. Metruk bina, yeryüzünün kara iskeleti gibi kalmıştı. Kentin kara iskeleti yağmurda yıkanıyordu. Metruk binanın çevre binalara tünemiş güvercinleri zaman zaman metruk binanın boşluğunda uçup geri dönüyorlardı. Kondukları çatılarda şaşkın şaşkın çevrelerine bakınıyorlardı. En ufak seslerde ürküp çırpınır gibi havalanıyorlardı. Sabahla sokağı iki ucundan çöp araçları kesmişti. Kül ve güvercin tüyleriyle sıvalı sokağı sabun köpüklü sularla yıkamaya başlamışlardı. Sağır dilsiz yaşlı kadını evine ertesi gün getirmişlerdi. Çığlığı yoktu. Sesi yoktu. Seslenmekten de vazgeçmişçesine sesi yoktu. Evine bıraktıklarından bir süre sonra metruk binanın iskeletine gitmişti kadın. Elinde bir naylon torbayla gitmişti. Bu kez boştu torba. Arka sahanlık bölümüne dolaşmış, kendi kendine mırıldanarak binanın iskeletini gezinmişti. Sesi çığlıktan çok inleme sesiydi. Naylon torbasına kül toplamıştı. Yangın artığı küçük parçalar toplamıştı, sonra evine dönmüştü. Topladığı külleri ve yangın artığı parçaları masanın üstündeki çanaklarına koymuştu. Ali'ye yemek götürmek için hazırlandığı gecenin mırıltılarıyla koymuştu. Çanaklardan birini büfesindeki Nazi dönemlerindeki kıyımları gösteren fotoğrafların arasına yerleştirmişti. Diğerini pencerenin önüne koymuştu. Yanında oturup penceresinden sokağı seyretmeye başlamıştı yine. Acının düşü yüreğinde acının kendisinden daha acı verici olmuştu. Göz bebekleri yine eski yerine çukurlarına çekilmişti. Zaman zaman göz çukurları yaş doluyor, yüzüne boşalıyordu. Islaklık, yüzünün Ali'den kalmış örtüsü olmuştu. Düşündükçe, göz evlerini dolduran tiki olmuştu. Kendi kendine mırıldanıyordu sürekli. Sesi, çığlıktan çok, kemikten bir boruda uğulduyan rüzgarı anımsatıyordu. 11. Dokunmakla bitmeyecek denli büyüktü kent ve sürekli çoğalıyordu. Evcildi, yabaniydi. Uysal ve saldırgandı. Ölüsü dirisindeydi, dirisi ölüsünde. Külü alevindeydi, alevi külünde. Öldürmek için yavruluyor, yavrulamak için öldürüyordu. İkinci arayışımda sağır dilsiz yaşlı kadın penceresinde yoktu. Bir süre sokağında dolaşıp penceresindeki yerine gelmesini beklemiştim. İçimdeki duygu gelmeyeceğini söylüyordu, yine de beklemiştim. Sadece kendisi değil, duygusu da penceresindeki yerinde yoktu, yitmişti. Yittiği an penceresi de anlamını yitirmiş, sıradanlaşmıştı. İçimde onun bir türlü söze dönüştüremediği çığlıkları yankılanıyordu. Uzaklardan, çok uzaklardan bir siren sesiydi sanki kulaklarımda çınlayan. Onu bir daha hiç göremeyeceğimin sezgilerinde çınlıyordu. Penceresinin görüntüsü de değişmişti. Penceresinin tülsüz, örtüsüz boşluğunu dantelinde silik çiçek motifleri olan beyaz bir perdeyle örtmüşlerdi. Perdenin çiçek motifleri leylak dallarını anımsatıyordu. Beyazlığı içinde solmuş motiflerdi. Kirin, tozun değil, zamanın soldurduğu dantel bir perdeydi. Metruk binanın iskeleti de yoktu. Arsasına küçük parke taşları döşenmişti. Parka çevrilmiş olan arsasının sokağa bakan iki köşesine iki çınar fidanı dikilmişti. Küçük parke taşlarının arasından çimenler fışkırmıştı. Metruk binanın arka avlusuna dek düşen bölüme bir çardak kurulmuş, köşelerine sarmaşık dikilmişti. Çardağın altına biri uzun, biri kısa iki bank konulmuştu. Üstlerinde Deutsche Bank yazılıydı. Parkın küçük bir köşesi tel kefesle çevrilmişti. Zemini toprak olan bu bölüm, üstündeki tabelada sıçan bir köpek resmi vardı. Çardak altındaki banklarda yaşlı bir adam ve orta yaşlarda iki kadın oturuyordu. Çardağın arka yanına iki salıncak ve bir kaydırak konulmuştu. Birkaç çocuk oynuyordu. Bir süre çardakta oturup sağır dilsiz yaşlı kadının penceresini seyretmiştim. Hem uzaklaşmak hem gidip kapısını çalmak istiyordum. İkircikli kalmıştım. Sonra kapısına gitme duygum ağır basmış, gidip çalmıştım. Kapıyı, saçları bembeyaz bir kadın açmıştı. 70 yaşlarına yakındı, küçücüktü. Sanki yüzünün iki yanında beyaz leylak salkımları taşıyordu. Saçlarını kulak altlarından top top bağlamıştı. Kapıyı açtığı an sevecen, iyicil yüzünü meraklı bakışlar doldurmuştu. Beklemediği bir saatte, beklemediği birisi tarafından çalınmıştı kapısı. Gözleri masmaviydi, boncuk boncuktu. Kapıyı açmasından kısa bir süre sonra kocası da ayaklarını sürüye sürüye gelip arkasında durmuştu. Konuşmaları dinliyor, yerli yersiz her cümlenin arkasından gülümsüyordu. Gülümsemesi, gülümsemeden çok bir tikti. Merak ettiği, karşı çıktığı, tedirgin olduğu şeyleri de değişik anlamları olan gülümseyişlerle noktalıyordu yüzünde. Bir eli kambur insan sırtı gibi yumruydu. Çil çildi ellerinin üstü, sadece ensesi üstünde bir tutam saçı vardı. Onun saçları da karısının saçları gibi bembeyazdı, çıplak kafa derisi de elleri gibi çil çildi. Adamdan sonra köpeği de tıpkı adamın gelişi gibi, kendini sürüyerek kapı önüne gelmiş, adamın biraz arkasında durmuştu. O da çok yaşlıydı. Aşırı derecede şişmanlamış, türüne özgü biçimi bozulmuştu. Gelmeden önce geliyorum der gibi boğuk boğuk iki kez havlamıştı. Üçüncü havlamaya da yekinmiş fakat ağzını açtığı an vazgeçmiş, sesi miyavlar gibi çıkmıştı. Havlaması yaşlı bir adamın öksürüğü gibiydi. Miyavlaması ise esneme sesini anımsatıyordu. Sanki gelmek zorunda kaldığı için gelmişti. Sahiplerinin peşi sıra kapı önüne gelip gözleriyle onları izlemesi tiki olmuştu. yaşamında ölüm dışında bir yenilik olabileceğine inancı kalmamış bir köpekti. Sahiplerinin yüreklerinde hala saklı tuttukları merak balonu onda sönüktü. Gövdesini sürüyerek gelmiş, sahibinin gelirken sürüldüğü ayağından başlayarak her birimizin ayaklarını koklamış, yine salon girişindeki kapı boşluğuna dönüp sahiplerinin arkasında külçe gibi yere yaymıştı gövdesini. İlkin satıcı sanmışlardı beni, elimdeki çantamı ve leylak demetini süzmüşler, bir anlam verememişler, sonra da adres soracak birisi olduğumu düşünmüşlerdi. Merak ve konuşma isteklerini gizlemeye çalışıyorlardı. Belirli olmayan bir zamanda belirleyemedikleri birisinin kapılarını çalmış olması, belirleyemedikleri biçimde heyecanlandırmıştı onları. Sağır dilsiz yaşlı kadını sorduğumda gözlerini birbirlerine kaçırmışlar, sonra yine bana bakıp bu kez gözlerini çevreye kaçırmışlardı. Gözlerini kaçırmış olmayı yine gözlerinde gizlemeye çalışmışlar, korku çalığı bir duyguyla kısmışlardı göz kapaklarını. Sorum onları sevmedikleri bir yemeği paylaşmak zorunda kalmışlar gibi tedirgin etmişti. Sonra ölçülü bir hüzünle kadının öldüğünü söylemişlerdi. Birbirine bakarak onaylamışlardı kadının ölmüş olduğunu. Sonra birlikte bana bakarak yinelemişlerdi aynı onayı.